Ayrım 5.
Selçukluların biraz da aşağılayıcı bir biçimde göçebe anlamına kullandıkları Türkmen sözcüğü ise Arapça-Türkçe karışımı bir tamlamadır. Dil bilimcilerin belirttiklerine göre men eki Arapça'da o kimse, kim ki ki anlamlarına gelmektedir ve sözcük ilk kez 11. yüzyılda Müslümanlığı kabul eden Oğuz Türkleri için kullanılmıştır. Aynı anda artık göçebelikten yerleşikliğe geçmiş kentli Türk anlamına da gelmektedir. Selçuklulardaki bu Türkmen düşmanlığı giderek öyle bir hal almıştır ki inanılır gibi değil, bir soykırım aşamasına bile varmıştır. Örneğin tarihçilerin belirttiklerine göre Mevlana Celaleddin'in oğlu Veled Çelebi, Sultan Mesut'a bir Türkmen kırımını bile önermiştir. Alem yıkıcı bu Türkmenler öyle zarar vermişlerdir ki şahım, sakın sen onlara acıma. Halkın yaşamasını istiyorsan onların tümünü kurban et demiştir. Melih Cevdet Anday, Cumhuriyet Gazetesi, 2 Temmuz 1982. Hatta başlangıçta Türkmen olmadıklarının anlaşılması açısından kendilerinden İslamlar diye söz edilmesini yeterli bulan sultanlar, zamanla öyle noktalara varmışlardır ki Müslümanlıkları bile fazla gelir olmuştur. Örneğin Profesör Stanford Shaw'un yazdığına göre Selçuklu hükümdar 2. İzzettin'in annesi bir Rum prensesinin kızıdır ve sultanın gizlice vaftiz edildiği, sarayda da güçlü bir Rum etkisine izin verdiği söylentileri bulunmaktadır. Sayfa 48. Gene Profesör Osman Tuğra'nın açıklamalarına göre de Selçuklu Sultanı 2. Gıyasettin evlendiği Gürcü prensesinin Konya'ya beraberinde papazlarla ve kutsal eşyalarla, ikonalarla gelmesine ses etmemiş ve prensesin sarayda da dinsel inançlarını yerine getirebilmesi amacıyla onun için özel bir ibadethane yaptırmıştır. O. Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti, Ankara 1965, sayfa 257. Hatta 1176 Konya Savaşı'nda tutsak düşen Bizans İmparatoru Manuel Komnenos, tören İstanbul'a gönderilirken yolda üzerlerine gene Türkler, Türkmenler saldırınca onu korumakla görevlendirilmiş birliğin komutanı Selçuklu Bey'inin bu duruma şaşıran imparatora "Onlar Türkmenlerdir, bizden değildir" dediği bile rivayet olunmaktadır. Cadı kazanına bir de Türk'ün Türk'le savaşı eklenmiş. Selçukluların giderek de şiddetlenen ve dayanılmaz boyutlara varan göçe ve Türk boylarına karşı uyguladıkları bu horlayıcı, dışlayıcı, aşağılayıcı baskı politikası elbette bir süre sonra doğal olarak kendiliğinden karşı tepkilerinde doğmasına neden olmuştur. 13. yüzyılın başlarına gelindiğinde göçebe Türkler artık yer yer homurdanmaya, hatta ayaklanmaya bile başlamışlardır. Tam o yıllarda Orta Asya'da Cengiz Han'ın kurduğu Moğol İmparatorluğu da en parlak dönemini yaşamaktadır. Moğol orduları 1218'de Pekin'i aldıktan sonra batıya yönelmiş ve 1220'de Buhara'ya girmiştir. 1221'de de Harezm Şahlar İmparatorluğuna son vermiştir. Dolayısıyla Anadolu'ya doğudan yeni bir göç akını başlamıştır. Moğolların önünden can havliyle kaçan göçebe Oğuz boyları gene dalga dalga gelmektedirler. Doğal olarak bu yeni göç dalgası Selçuklu-Türkmen çelişkisini ve düşmanlığını daha da şiddetlendirmiştir. Görüldüğü gibi 13. yüzyıl ortalarına doğru Anadolu'daki kargaşa artık doruk noktasına ulaşmış olmalıdır. Çünkü bir yandan Anadolu'yu nicedir hızla Türkleştiren göçebe Oğuz boylarıyla yerli Hristiyan budunların sürtüşmeleri ve kavgaları, Bizans'ı ve kutsal toprakları Müslümanların elinden kurtarma hülyası peşindeki papalığın, Haçlı ordularıyla Selçukluların ve öteki Türkmen beyliklerinin savaşı zaten hala sürerken, şimdi de öte yandan hem Türk'ün, Selçuklu'nun, Türk'le, Türkmen'le kavgası patlak vermiş, hem de gene on binlerce kişilik yeni bir göçebe akınıyla karşı karşıya kalınmıştır. Moğolların önünden kaçan göçebe Türk boyları gene akın akın Anadolu'ya gelmektedir. Üstelik 1240'larda Moğol orduları artık Anadolu'nun kapısına gelip dayanmış, hatta Doğu Anadolu'da bazı yerleri ele bile geçirmiştir. Ayrıca bizce hemen belirtmek gerekir ki bu yeni gelen boylarla daha öncekiler aynı yöreden ve kökten gelseler bile gene de bayağı farklı kimlik ve kişiliklere sahip olsalar gerektir. Zaten Anadolu'ya geliş nedenleri ve biçimleri de birbirlerine kesinlikle benzememektedir. Örneğin yukarıda da değindiğimiz gibi bizce büyük bir olasılıkla 11. yüzyılda Türkistan'da yaşayan göçebe Oğuz boylarının Müslümanlığı ısrarla kabul etmedikleri ve Müslüman ülkeleri yağmalamaktan da bir türlü vazgeçmedikleri için gene Türklerce ama Müslüman yönetici Türklerce Türklü düzenler kurulup yağma için Hristiyan dünya hedef gösterilerek zorla Anadolu'ya gönderilmiş olmalarına karşın 13. yüzyıldaki bu yeni göçün temelinde böylesi bir zorlamanın varlığından bile söz edilemez olması gerektir. Çünkü görüldüğü kadarıyla bu yeni göçebeler Moğol hışımından kaçarak kendi istençleriyle Anadolu'ya gelmişlerdir. Bu geliş ne yeni bir yağma alanı arama akınıdır ne de sürü peşindeki bir göçebe gezisidir. Bizce bu tam bir göçtür, muhacerettir. Soydaşlarının yanına yerleşmek amacıyla gelmişlerdir mutlaka, sığınmışlardır. Gene bizce hiç kuşku yoktur ki 11. yüzyılda gelenlerin büyük çoğunluğunun Müslümanlığı kabul etmemiş ve şamanist olmasına karşılık 13. yüzyılda gelenlerin belki de tamamı Müslümandır. Ama galiba 11. yüzyılda gelenlerle 13. yüzyılda gelenlerin Müslümanlıkları arasında da büyük farklılıklar bulunsa gerektir. Çünkü 10. yüzyılda Türkistan'da Müslümanlığı kabul etmiş Türklerin hepsinin aynı zamanda Hanefi mezhebinden olmayı da kabul ettikleri bilinmektedir. Dolayısıyla Hanefi mezhebinden olan Müslüman Selçuklu ordularının öncülüğünde ve gözetiminde Anadolu'ya gelen şamanist göçebe Türkler de yolda veya Anadolu'da şayet Müslümanlığı kabul etmişlerse kendiliğinden Hanefi mezhebini de kabul etmiş olsalar gerektir. Yani 11. yüzyılda gelen Müslüman Türklerin tamamının aynı zamanda da Hanefi mezhebinden olması akla daha yakın bir olasılıktır. Oysa 13. yüzyılda Anadolu'ya gelen Türklerin çok değişik mezheplerden oldukları ve gene 13. yüzyıldan itibaren de Anadolu'da çok sayıda tarikatın kurulduğu bilinmektedir. Kadirilik, Kübrevilik, Melamilik, Mevlevilik, Yesevilik, Bektaşilik ve bunlar gibi. Bu tarikatların asıl ilginç yanları ise İslamiyet'in kurallarına sıkı sıkı sarılmak yerine şamanizmin kimi töre ve tören geleneklerini de İslamiyet'e uyarlamalarıdır. Burada altını biraz da çizerek işaret etmek istediğimiz nokta 10. yüzyıldan itibaren Avrupa'da ortaya çıkan 11. yüzyıldan itibaren de İslam dünyasına sıçrayan Mesih ve Mehdilik inancının Anadolu'ya da 13. yüzyılda bu tarikatlar aracılığıyla gelmiş olabileceği olasılığıdır. Anadolu'daki ilk Mehdiler, babalar ve abdallar. 13. yüzyıl sonlarından itibaren ortaya çıkmaya başlayan bu tarikatlar gerçekten bir anda Anadolu'nun görünümünü değiştirmiş ve tarikat şeyhleri, ezilen, horlanan bu göçebe Türkmenlerce birer kurtarıcı olarak karşılanmışlardır. Baba İshak, Barak Baba, Sarı Saltuk ve bunlar gibi Türkmen babaları bu insanlar için bir anlamda yeni peygamberlerdir. Zaten Baba İshak'ın halk arasındaki bir başka adı da Baba Resul yani Peygamber Babadır. Yukarıda da değindiğimiz gibi İslami kurallara pek de aldırış etmeyen, gerçeğin kitaptan çok duyguyla kavranılabileceğini savunan, hatta İslamiyet'in hoş görmeyip yasakladığı dansı ve müziği tekke ayinlerinde bolca kullanan bu tarikatlar, doğal olarak şamanist inançlarından hala tam sıyrılamamış, bu genç Müslüman Türkleri kolayca etkilemiştir. Baba veya abdal diye nitemlenen bu yeni kurtarıcı şeyhlerde giderek yalnızca aşiretlerin öncüleri olmakta da kalmamış, savaşçıların da yöneticileri haline geçmişlerdir. Oysa Kur'an'a göre Hazreti Muhammed son peygamberdir ve gökten başka bir kurtarıcı gönderilmeyecektir. Yani Mehdilik ne Kur'an'da ne hadislerde vardır. Bizce Mehdi inancı da Müslüman dünyaya Hristiyanlardan geçmiş olsa gerektir. Çünkü Hristiyanlıkta kurtarıcının yani Mesih'in yeniden yeryüzüne ineceği inancı vardır. İncil'de de imdi uyanık olun. Çünkü Rabbinizin hangi gün geleceğini bilemezsiniz. Bunun için siz de hazır olun. Zira insanoğlu ummadığınız bir saatte gelecektir. Matta 24 denilmektedir. Hristiyanlık da zaten ebedi hayat, cennet, cehennem, melekler dünyası, mahşer günü kıyametin kopacağı, ölülerin yeniden dirileceği gibi kavram ve inançlarla birlikte gökten bir Mesih'in de ineceği inancının eski Mısır düşüncesince ortaya atıldığı ve geliştirildiği bir ortamda doğmuştur. Ayrıca bu bölgede ta ilk çağlardan beri doğa ile insan arasında tam bir adaletin kurulacağı, herkesin özgür olacağı, eski altın çağa yeniden dönüş diye nitelenen Mesih'in krallığının, tanrısal krallığın, altın çağın yıkılışından 1000 yıl sonra kurulacağı inancı da oldukça yaygındır. Bu nedenle Roma İmparatorluğu'nun baskısı altında ezilen bu bölgedeki fakir insanların, Hristiyanlığı bu inancı uygun olarak yeniden altın çağa dönüş diye, Mesih'in krallığının kuruluşu diye değerlendirip benimsemiş olması olasılığını da doğrusu bizce gözden ırak tutmamak gerektir. Ama ne var ki başlangıçta insanlara altın çağa yeniden dönüş umudu veren ve asıl önemlisi Roma İmparatorluğu'na karşı bir gizli muhalefet görüntüsüne de sahip olan Hristiyanlığın zamanla beklenileni verememesi şöyle dursun, yozlaşarak bir de 324'te Roma İmparatorluğu'nun resmi dini haline gelmesi, ezilen ve horlanan fakir Hristiyan yığınlar için tam bir düş kırıklığı olmuştur. Dolayısıyla insanoğlunun yeniden yeryüzüne döneceği inancı da üstelik güçlenerek hızla yayılmaya başlamıştır. Ve Mesih'in yeryüzüne ineceği tarihle ilgili olarak da türlü yorumlar ve kestirimler yapılmıştır. Mesih, kimilerine göre 10. yüzyıl sonunda yeryüzüne inecektir, kimilerine göre de 13 veya 14. yüzyılda. Avrupa gerçekten de 10. yüzyıldan itibaren birkaç yüzyıl boyunca yeryüzüne indiğini bildiren mesihçiklerden geçilmez olmuştur. Haçlı seferlerinin düzenlenmesinde de bu insanoğlunun 1000 yıl sonra yeniden yeryüzüne ineceği inancının ve gerçekten de 10. yüzyıl sonlarından itibaren mesihçiklerin böyle ardı ardına inmeye başlamasının etkin bir rolü olmuş mudur acaba? İlginçtir. Avrupa'da ilk mesihçilerin görünmeye başlamasından topu topu 100 yıl sonra İslam dünyasında da Mehdi'lik fikri ortaya atılmış ve 1087'de Hasan Sabbah Mehdi olduğunu ilan etmiştir. Hasan Sabbah'ın ve kurduğu tarikatın Müslümanlarca gerçekten akıl almaz denli ters ve sert bir tepkiyle karşılanması bizce kolay kolay açıklanır gibi değildir. Örneğin Nizamül Mülk, ünlü siyasetnamesinde Hasan Sabbah'ın kurduğu tarikatı aynı yüzyıllarda Avrupa'daki Rafizi tarikatlarıyla bir tutarak hiçbir Rafizi mezhebi Batiniler kadar uğursuz, kötü olamaz. Zira onların amacı İslamiyet'i fesada vermektir diye yazmıştır. Doğrusu Hasan Sabbah'ın bu denli sert bir tepkiyle karşılaşmasının Müslümanlıkta Hazreti Muhammed'den sonra yeni bir peygamberin daha gelmeyeceği inancının bulunmasına karşın kendisini gene de Mehdi ilan etmesi yüzünden doğmuş olabileceği olasılığı da bize fazla inandırıcı gelmemektedir. Çünkü bildiğimiz kadarıyla Hasan Sabbah'tan sonra da gerek Sünni, gerek Şii nice kişiler kendilerini Mehdi ilan ettiği halde hiçbiri benzeri bir tepkiyle karşılaşmamıştır. Galiba bu yatsıyıcı ve yok sayıcı tepkinin temelinde biraz da Hasan Sabbah'ın kendisinin de İranlı bir Şii oluşunun, halifelik kavgası sırasında Abbasiler yerine Fatımileri destekleyişinin, Sünni Selçuklulara karşı baş kaldırıp ülkeden kaçışının ve Mısır'a sığınarak Memluklarla anlaşıp Şii mezhebine bağlı yeni bir tarikat kuruşunun da büyük bir etkisi olsa gerektir. Nitekim Hasan Sabbah'a en sert tepkiyi gösteren Nizamül Mülk'ün de bir Sünni ve Selçuklu sultanları Alparslan ile Melikşah'ın 29 yıl boyunca vezirleri olduğu, zaten Nizamül Mülk adının da kendisine Abbasi halifesi Kaim bir Emrillah tarafından verildiği düşünülürse bu tepkini de bir Şii-Sünni çatışmasından kaynaklandığı tahmin edilebilir. Bizce Hasan Sabbah ve Batınilik mezhebi Müslüman dünya görüşüne Kur'an'da ve hadislerde bulunmayan, fıkıhta da hiç ele alınmamış yepyeni bir umut kaynağı eklemiştir. Mehdilik. Mehdilik de tıpkı Hristiyanlıktaki Mesihlik gibi kötü yola sapmış ve günah işlemiş yeryüzündeki insanları yeniden doğru yola kavuşturmak ve günahlarından arındırmak üzere gökten gönderilmiş kurtarıcılardır. Mehdiliğin ilk olarak Mısır'da ortaya çıkması da o günün sosyo-ekonomik ve siyasal koşullarına göre doğal sayılmalıdır. Çünkü Mısır hem ta Romalılardan beri Avrupa-Asya bağlantısının önemli bir kavşak noktasıdır, hem de o yıllarda artık gerilemeye başlayan İslam İmparatorluğu İspanya'da yenilmiş, Kuzey Afrika'dan Mısır'a doğru çekilmektedir. Ayrıca aynı yıllarda Türklerin Anadolu'ya girmeleri ve bu yüzden Anadolu'nun tam bir cadı kazanına dönüp kervan yollarının tıkanması, Doğu-Batı bağlantısında Mısır'ın önemini kuşkusuz bir kat daha artırmıştır. Bunlara bir de hilafet kavgasında Abbasilere karşı çıkan Fatımilerin Mısır'da bulunması ve muhalefet dini olan Şiilik mezhebinin burada çok yaygın olması gibi koşullar eklenirse 10. yüzyılda Avrupa'da pıtrak gibi patlayıp hızla yayılan bu Mesih inancının İslam dünyasında da niçin 11. yüzyılda ve ilkin Mısır'da ortaya çıktığı sanırız kolayca anlaşılmaktadır. Görüldüğü gibi ilkin Mısır'da ortaya çıkan, oradan İslam dünyasına yayılan Mehdilik inancı, Anadolu'ya da ancak 13. yüzyılda Moğol saldırısından kaçan göçebe Türk boyları aracılığıyla gelmiştir. Aşiretlerinin önünde Türkistan'dan gelmiş bu Türkmen babalarının, Yesevi dervişlerinin, Horasan erenlerinin, Bektaşi abdallarının hepsi de bizce hiç kuşku yok birer Mehdi'dir. Hepsi de aşiretlerinin ulusudur, aksakalıdır, yol göstericisidir, koruyucusudur. Hala şaman rahipleri veya halk ozanları gibi giyinmektedirler. Eski şamanist töre ve geleneklere bağlıdırlar. Az da yetinerek bir lokma bir hırka gösterişsiz yaşamaktadırlar. Daha da önemlisi Selçuklu veya Abbasi ulemaları gibi Farsça veya Arapça değil Oğuz boylarının diliyle Türkçe konuşmaktadırlar. Üstelik Müslümanlığı da şamanist bir yaklaşımla basitleştirerek yorumlayıp Türkçe anlattıkları için kolayca anlaşılmaktadırlar. Bu yüzden daha önce gelmiş göçebe Türk boylarını da kolayca etkileri altına alabilmişlerdir. Bu yüzyılda Anadolu'da ortaya çıkmış Mehdilerin en önemlilerinden biri, belki de en önemlisi hiç kuşku yok ki Baba İshak'tır. Daha sonraki yıllarda Babayiler Hareketi diye süren 13. yüzyıldaki Baba İshak olayı gerçekten Anadolu'nun Türk tarihinde önemli dönüm noktalarından biridir. Nicedir baskılardan, aşağılanmadan ve horlanmadan bıkmış göçebe Türk boylarını ardına takıp 1237'de Sultan 1. Alaaddin Keykubat'ın genç yaşta ansızın ölüvermesinin de yarattığı kargaşadan yararlanıp Selçukluların üzerine yürümüştür Baba İshak. Başlangıçta Doğu Anadolu'da birçok ili ele geçiren bu başkaldırı Selçukluları gerçekten çok zor durumlarda bırakmıştır. Ne var ki tam Konya düşecekken Selçuklular bu göçebe Türkmenlere karşı Moğollarla bir anlaşma imzalayarak Baba İshak saldırısını Gürcü ve Frenk askerlerinin de yardımıyla 1240'da zorla karşılayabilmişlerdir. Ama ilginçtir, 1240'da Türkmenlere karşı Selçukluları destekleyen Moğollar 1243'te de bu kez Selçuklu ordusuna saldırıp Köse Dağı'da yenerek bütün Anadolu'yu ele geçirmişlerdir. Artık 1243'ten 1336 yılına dek neredeyse 100 yıl boyunca da Anadolu'da korkunç bir Moğol fırtınası esmiştir. Moğollar Anadolu'yu bir baştan bir başa istila edip yakıp yıkar, kasıp kavururlarken de doğal olarak Mehdilerin biri gitmeden biri inmiştir. Görüldüğü gibi Moğol istilasıyla Selçuklu egemenliği de kırılmış ve uzun yıllar Anadolu'da İlhanlı Hakanlarının atadığı valilerin diktası altında da kalınmasına karşın gerçekten tam bir yetki boşluğu ve kargaşası yaşanmıştır. Ve işte bu kaosta da neredeyse Anadolu'daki bütün Türk aşiretleri hemen bağımsızlıklarını ilan etmişler ve beyliklerini kurmuşlardır. Yani bu döneme Anadolu'nun bağımsız Türk beylikleri dönemi de denilebilir. Örneğin Karaman oğulları, Eşref oğulları, Hamid oğulları, Menteşe oğulları, Germiyan oğulları, Sahip Ata oğulları, Ladik yahut Denizli Beyliği, Aydın oğulları, Saruhan oğulları, Karasi oğulları, Candar oğulları, Artuk oğulları, İnal oğulları, Nisan oğulları, Pervane oğulları, İnanç oğulları, Dulkadir oğulları, Ramazan oğulları, Ahlat şahları, İzmir Beyliği, Efes Beyliği, Danışmentliler, Mengücükler, Saltuklar, Akkoyunlu Devleti, Karakoyunlu Devleti, Kadı Burhanettin Beyliği, Osmanoğulları ve daha nice beylikler biraz önce veya biraz sonra Anadolu'da hep bu dönemde kurulmuşlardır. Osmanlı İmparatorluğunu da göçebe Türkler kurmuş ama görüldüğü gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osmanlı veya Osmanoğulları Beyliği de işte bu dönemde Batı Anadolu'da Söğüt kasabasında çok sayıdaki küçük Türk beyliklerinden biri olarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Gerçi Osmanlı Beyliği'nin 13. yüzyıl sonlarında Söğüt kasabasında ve Osman Bey tarafından kurulmuş olduğu konusunda tarihçilerin herhangi bir kuşkusu yoktur. Ama hemen hepimizin sık sık küçücük bir aşiretten koca bir imparatorluk yarattık diye dövünmemize karşın, bazı tarihçilerin imparatorluğun küçük bir göçebe aşiret, Kayı aşireti, tarafından kurulmuş olduğu konusundaki düşünceleri ve öne sürdükleri tezler çok farklıdır. Hemen belirtelim ki bizce de Osmanlı İmparatorluğu'nun gerek kuruluşu, gerekse kurucularının kökenleri konusunda bugün de hala Türk veya yabancı en yetkili bilim adamı hiç kuşku yok ki Profesör Fuat Köprülü'dür. Örneğin Profesör Köprülü'nün Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu adlı kitabında belirttiğine göre 1947 yılında Fahriye Arık'ın çevirisiyle Türkiye'de de yayımlanmış olan Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşu adlı kitabında Profesör Paul Wittek, İmparatorluğu Oğuz boylarından göçebe Kayı aşiretinin kurmuş olabileceği tezine şiddetle karşı çıkmıştır. Çünkü Osmanlı ailesinin Kayı aşiretinden geldiği savı ilk kez 15. yüzyılda Sultan II. Murat tarafından ortaya atılmıştır ve bastırdığı sikkelere, paralara da kayıların damgalarını işletmiştir. Profesör Wittek'e göre nedeni de o sıralar Cengiz Han'ın torunu olan Timur'un Osmanlıları küçümsemesi ve onların basit bir aileden geldiklerini öne sürmesidir. İşte Timur'a öfkelenen Sultan II. Murat, kendilerinin de soylu bir aileden geldiklerini savlayabilmek için bunları uydurtmuştur. Sayın Profesör Köprülü de bu uydurma soy kütüklerine inanıp Osmanlıların gerçekten kayıp oyundan olduklarını savunmuştur. Oysa bu beyliği de Selçukluların sarayda yetiştirip sınır boylarına yerleştirdikleri askeri şefler, gaziler kurmuştur. Osman Bey de belki hatta ailesi de bir aşiret beyi değil, Selçuklu saraylarında yetiştirilmiş Türkmen kökenli bir gazidir, bir askeri şeftir. Olsa olsa bir dönem için görevli olarak Kayı aşiretinin başına gönderilmiştir. Bir diğer Osmanlı tarihi uzmanı Profesör Mustafa Akdağ da Profesör Wittek'in tezine katılmaktadır. Ertuğrul Gazi ve Osman Bey ona göre de uç beyleridir ve şayet Osman oğulları eğer Kayı kabilesine mensup iseler bu çok eski devre ait olacaktır. Ve beyliğin kuruluşu sırasında bu aile Selçuklu Ümerası'ndan olup kendileri için bir aşiret veya yarı göçebelik hayatı katiyen bahis mevzu değildir demektedir. Kimi tarihçilerin böylesi bir yanılgıya düşmelerini de şöyle açıklamaktadır. Uç beyleri şüphesiz bol hayvan beslemektedirler. Hatta Osmanlılarda bu gelenek Fatih devrine kadar sürmüştür. Herhalde ilk vakai namelere Osmanlıların aşiret hayatı yaşadıkları şeklinde bir rivayetin geçmesi bu sebepten ileri gelmiş olsa gerektir. Süvarilerin atlarını belli zamanlarda otluğa çıkarmaları, Osmanlı padişahlarının yazın meşhur yaylalara istirahate ve av yapmaya gitmeleri de bu rivayetin doğmasına sebep olmuş bulunabilir demektedir. Hatta Profesör Wittek'ten bir adım daha ileri giderek Kayı adında bir aşiretin varlığı konusunda da akla kuşkular düşürmektedir. Osmanlıların reisi olabilecekleri bir Kayı aşiretinin veya diğer bir kabilenin mevcudiyeti tamamıyla hayal ürünüdür ve böyle bir varlığı kabul etmemiz için en ufak bir iz veya tarihi delil mevcut değildir demektedir. Türkiye'nin İktisadi ve İçtimai Tarihi Cem Yayınevi İstanbul 1974 sayfa 143-144.